Ayrım 25.
Sayfa 280. Sınavdan bir gün önce işte o Ertürk'ün mektubu geldi. Ali'nin kafası yine karıştı. Yine bocalamaya başladı. Her şeyden cayıp köye dönmeyi düşündü. Kız kardeşlerine sahip çıkmayı. Ama boşuna geçmiş 6 yılı nasıl ödeyecek onlara? Hem nerede yazıldığı belirsiz o yasa ne olacak? Bir bay olmadan köye dönmeyi yasaklayan yasa. Dönmeyeceğim be. Marco Paşa'ymış. Nerede o günler? Ben Marco Paşa'yı çıkaran abinin yanına yaklaşacak kadar adam olsam daha ne isterim? İnek. Komünistikmiş. Sittir ol sen de. İçinden böyle dedi. Ertürk'ün mektubunu yırtıp attı. Henüz çocuk sayılır Ali. Gelecekte şerefli Türk ordusunun saflarına katılacak şerefli bir Türk askerine hakaretin cezayı gerektirdiğini bilmiyordu daha. Ertesi gün Molla'nın Teres, suları taşımadan nereye sıvışıyorsun yine diye bangır bangır bağırmasını aldırmadan giyinmiş kuşanmış taranmış olarak radyo evinin o esrarengiz muhabbetin yolunu tuttu. O muhabbet artık çoktandır 120 kilovatla çalışmaktadır. Yayınlar saat 7.28, 12.29, 17.58'de başlamakta, aralıklı olarak saat 23'e dek sürmektedir. Ali Ankara'nın sesini bütün dünyanın dinlediğini içtenlikle inanmaktadır. İşte nihayet bu ülkeye yararlı olacağı gün gelmiştir. Hem ülkesine hem annesine hem kendine. Ah şunu sınavı bir kazansa, sesimizi bütün dünyaya duyurmakta onun da küçücük bir katkısı olsa ah. Biraz da karnı doysa. Ama Ali'de vatan için bir şey yapmak duygusu doymak özleminden daha güçlü gelişmiştir. Mabedin azizleri Ali'ye sınavı kazandırdılar. Hatta Ulus gazetesine bir de vesikalık resmini bastırdılar. Altına da köyden çıkma bir Türk evladının radyo sınavlarındaki başarısı diye yazdırdılar. Ancak hükümetimize ve büyüklerimize şükran duymayı hiç akıl etmemişti Ali. Ama resmin altındaki iki satırlık yazıda muhabir Ali'nin bu kadir bilmezliğini düzeltmişti işte. İyi güzel, ne yapalım? Şükran gerekliymiş demek. İşe başlanınca bir kutu şekeri bütün çalışanları tek tek dolaşıp sunmak gibi bir şey. Dündar öğretmen bir hafta içinde Ali'nin resmini Ulus'ta gördü, başarısını okudu. Çok geçmeden de ona okul piyeslerinden birini gönderecek ve temsil saatinde oynatması için tavassutunu isteyecektir. Evraktan orta yaşlı bir kadın Ali'ye işleriniz yapılacak edilecek şeyleriniz varsa yapın. 15 gün müddet. 15 günü geçirmeden gelin işe başlayın. Fakat ay başından önce gelin ki bordroya giresiniz demişti. Bordro da ne ki? Sevecen bir kadın. Ali'ye bakarken gözleri sulanıyordu. Memleketi adına gurur duyuyordu herhalde. Belki de Avni abisinin bu işteki payını bilmediğinden Ali'nin başarısını gözünde büyütüyordu. Çok iyi. Ali bu ara belki bir köyüne gidip gelebilir. Ama ya otobüs yollarda bozulursa, bozulur da Ali işe başlama gününü kaçırırsa, gireceği bordronun kapısı kapanırsa ya, hem dur bakalım kılığı kıyafeti düzmeden köye gitmek yok. İşe başlama gününü beklerken nasıl başka bir kurt içini kemirip duruyordu Ali'nin. Acaba teknisyen sınavına giren 16 kişiden en başarılı olan gerçekten kendisi miydi? Avni abisi şey etmeseydi acaba... Bu kurt da içini daha uzun boylu kemirmeye fırsat bulamadı. Ali Molla katibi yerine başka birini bulmalarını haber verip kendisini oda aramaya başladığı güzel, aydınlık, yanık yaprak kokulu bir günün akşamında Molla artık kendisine kör kütük küs olarak önüne Aysel'in mektubunu fırlattı. Yine iyi adam, domuzluk olsun diye vermeyebilirdi de Ali'ye gelen bir şeyi. Günlerden cuma, kimse için değilse de Ali için en önemli gün. Sınavı kazandığını öğrendiği günden daha önemli bir gün. İşte bunda kime ne söylendi? Mektup kendiliğinden geldi. Ali bu mektubu alsın diye hiçbir yere başvurulmadı. Hiçbir kulağa hiçbir şey fısıldanmadı. Yufka yürekli bir bey ya da duygulu bir küçük hanım Ali'ye acısın da onunla ilgilensin denmedi. Geçen de güneş tutulmuş. Hadi bakalım şimdi de tutulsun. Bu üstünde bir tavandır diye oturdu. Daha iyisini düşünemedi. Her gün boklarını temizleyip Şakir Zümre sobalarını yaktığı otel ne güzelmiş meğer. Ne beyaz, ne iç açıcı, ne mis kokuluymuş. Mektup dikkatli bir şekilde kardeşimle başlıyor. Yine dikkatli bir şekilde kardeşinizle bitiyor. Aysel özenli. Sana başka bir gözle baktığımı sanma demek istiyor. Aferin oğlum, iyi bildin. Nasıl bildin yahu? Yok senin fırça saçlı kafana vurgundu da. Kızcağızın kimseler açamadığı bir derdi var besbelli. Yine de bu derdini açmak için seni seçti ama ne haber? Bu onun gönlünde iyi kötü bir yerin olduğunu göstermez mi yani? Son bir yıldır sokakta bile rastlaşmadığımız halde beni unutmamış demek. Yerimi izimi bildiğine göre hayatımı izliyor demek. Acaba gazeteyi gördü mü, resmimi gördü mü, başarımı beğendi mi, gurur duydu mu benimle? Bir iş sahibi oluyorsun, sevinmez mi inek? İnsanın düşmanı olsa sevinir. Kah böyle düşüne düşüne, kah molanın homurdanmalarını dinleye dinleye pazartesi sabahını dar etti. Bir ara yatağının altından şiir defterini çıkardı. Belki Aysel'in de hoşuna gider düşüncesiyle şiirlerden ikisini temiz bir kağıda üzerine yazıp cebine koydu. Aysel onun neler okumakta olduğunu bilirse belki önemser kendisini. Götürdü de Amine abisi pantolonla gömleği geri almadıydı. İşe giderken ne giyeceksin ulan? Baksana sınavda giydikleri de ödünçmüş garibin mi dedirteceksin be? Hadi maaşını peşin aldın. Üst baş nerede bulacaksın peşin? Hergele meydanında çok. Dolu eskici var diyecek olduydu da Avni abisi artık bağırı bağırı verdiydi. Elin giyilmişini giyecek olduktan sonra mis gibi kardeşimin mis gibi giyilmişine suyu mu çıktı ulan? Şimdi giyinirken Ali keyifli keyifli gülümsüyor. Avni abisinin kendisine böyle kızışını seviyor. Onun bu öfkelenişleri, bu bağırı bağırı verişleri insanın içini ısıtıyor nedense. Okşanıp sevilip tatlı sözler dinlemekten çok ısıtıyor. Biri tarafından yürekten sevilmenin tadına varıyor Ali. Çok erken kalkıp işe bitirmişti. Giyindikten sonra aşağı indi. Baktı molla kör kütük küstüğünden caymış. Nereye gene len dedi takkesinin altından. Bazı kağıtlar lazımmış da radyo evine. Perşembeye de işe başlıyorum zaten. Biz ne olacağız? Birini bulacaksınız. Bulana dek kalırım. Elimden geleni yaparım. İşten çıkınca tabii. Şakir ağama da yazdım. Beni hoş görsün dedim. Hakkını da helal etsin istedim. Bir cevabını alamadım daha. Ben aldım. Ben aldım diye başını salladı molla. Salıver dürzüğü gitsin köpek demiş. Nankör çıktı baksana gözü daha yüksekte olandan zaten bana hayır gelmez demiş. Bunu öğrendi içinde bir cızlama yanma gibi bir şey duydu Ali. Şakir ağanın kendi adına pek fazla sevineceğini ummamıştı. Fakat böyle diyeceğini de hiç beklemiyordu. Bir teşekkür bir hayır dua parayla mı be ağa? Ama bunu mollaya söylemedi yüreğe dolmuştu. Gider ayak patlamaktan hatta ağlamaktan çekindi, çıktı, Aysel'i bulmaya gitti. Beklemesi gereken yerde birini, bir kızı üstelik, beklediği belli olmasın diye yoldan bir gazete aldı, binde bir dayanamayıp bir gazete alırsa tan alıyor, abilerinden öyle duyuyor. Kendisi de bu gazeteyi daha çok seviyor, yine öyle yaptı. Sokakta bazı beyler görür, gazeteyi okuyarak yürürler, bu onları üstün bir görünüm verir, hergeledeki bütün insanlardan ayırır onları. Ali de bu güzel gün onuruna aldığı gazeteyi yolda açtı, bir göz attı. İngiltere'de seçim işçiler kazandı, Churchill istifa etti. Allah Allah, daha bir hafta önce Mr. Churchill Potsdam konferansında Truman ve Stalin'le birlikte Almanya'ya verilecek yeni şekli görüşmüyor muydu? Şair arkadaşları son günler aralarında hep bu konuyu, en çok da İngiltere'deki yeni seçimleri tartışırlardı. Kimi muhafazakar İngilizlerin taş çatlası iktidarı vermeyeceğini, kimi bu kez işçi lideri Attlee'nin çok güçlü olduğunu söylerdi. Attlee seçimi kazanacak derlerdi. Keşke, ama görülmüş mü İngiltere tarihinde böyle bir şey hiç diye atılırdı biri. Avni abisi öfkelenir. Görülmemişse görülür oğlum. Ne yapalım, sen de görürsün hem derdi. Ali'nin gazeteyi açar açmaz karşısına ilk çıkan bu haberle ilgilenişinin nedeni salt bu tartışmalar. Yoksa ne İngilizler hakkında bir fikri var, ne etti ne yapmak ister onu biliyor. İşçi Partisi kazanırsa ne olur, kazanmazsa ne olur? Yeni kabineyi Attlee kuracakmış. İşçi Partisi'nin seçimi kazanması bütün dünyada büyük yankılar yapmış. Neden acaba? Bütün dünyayı İngilizler yönetmiyor ya. Kendisine kızdı yine. Hay benim sınav kazanmalarıma hay. Ulan kafam hiçbir şey yatmıyor be. Gazeteyi haşır huşur katladı, kolunun altına sıkıştırdı. Dil tarihin arkasına doğru bulvardan gitmiyor da tırmanmış eski Ankara evlerinin arasından kamyon, torna sesleri, kantarcılarla yoyucular arasından gidiyor. Yolu doğru tutsa radyo evinin önünden geçmesi gerekecek. Oradan geçerse sanki bütün memurlar pencerelere üşüşecekler de bakın bakın yeni alınan elektrik tamircisi geçiyor diyecekler. Hoş işinin ne olduğunu da tam tamına bilmiyor ya. Aysel saat 10'da diye yazmış. Gazi Lisesi'nin üstündeki saate baktığında henüz 9'u 10 geçiyor. Erken çıkmış yola. Neyse, ağır ağır yürüyüverir. Yine erkense bir boy saman pazarının oraya çıkar ya da daha önce Sümersus sinemalarına bir göz atar vurup sola. Oraya saparsa gecikebilir ama. Sinemaların afişlerinden değil, oradaki eski ve ucuz kitap sergisinden. Bir kez tam 3 saat başından ayrılmamıştı okunmuş eski kitaplar sergisinin. Karınca duaları, sureler ve hıçkırık romanları ile mandrakeler arasından. En iyisi doğruca gider Hacettepe Parkı'nda oturur biraz. Belki bir boyacıya eski ayakkabılarını da boyatır. olacaktır. Aslında bunu daha önce yapmalıydı. Bir mendil, bir tan gazetesi, iki yaprak eseri cedid kağıdı, Allah'tan sınava giderken yeni saç tıraşı olmuştu, ayakkabı bağı. Epey pahalıya mal olmuştu bu buluşma Ali'ye. Ayakkabıları boyatmayı bir yana koymalı. Yeni bağcıklar pabuçlarının fırt fırt ayağından çıkmasını önlüyor işte. Hacettepe Parkı'na gitmemeli. Erken olsun daha iyi. Belki Aysel de erken geliverir. Beklemesin. Ben beklerim, hadi neyse. Ama o köşe başlarında bekleyemez, dikkati çeker. Niye kapalı bir yer, bir pastane falan dememiş acaba? Neden olsun inek? Bir pastanede bir kıza keşkül, dondurma ya da gazoz diyelim, bir gazoz bile ısmarlamayacak deniz yurt olduğunu bildiğinden. Yokuşun sağ yanında bir avlunun üstüne odaları çepeçevre sıralanmış, biraz da Yahudihaneyi andıran 2-3 ev vardı. Ali bir memlekette bunlar diye düşünerek önlerinden geçiyordu. Avluların kırık dökük tahta kapılarından, duvar üstlerinden dışarıya kavrulmuş soğan ve susam yağı kokusu taşıyordu. Karşıdan yokuş aşağı bir atlı araba geliyordu. İçi eski püskü eşyayla dolu arabayı çeken at, kendini frenleyemeyip iki ön bacağının üstüne kapaklanıverdi. Arabanın üstünden bir tel dolap düşüp zaten yırtık olan telleri iyice dağıldı. Bir hamur tahtası tıngır mıngır yuvarlandı. Ta yokuşun altında 3-5 çocuğun gazoz kapaklarıyla ütmece oynadıkları düzlükte fırıldak gibi döne döne durdu. Çocuklar hamur tahtasının üstüne fırladılar. Arabacı vay başıma diye bir feryat koyverip atı üst üste 4 kırbaç şaklattı. Ama at tozlu yokuşa iyice yayılıp kaldı. Evlerin geniş tahta kapılarından donsuz çocuklarla başları yemenili kadınlar sokağa fırladılar. Arabacı ağlamaklı bir yüzle durmuş çevresine bakıyordu. Ali yürüyüp geçmekle durup yardım etmek arasında bocaladı. Temiz pak da giymiş şimdi, ellerini yıkamış, tırnaklarını kesmiş. Aldırma dayı, boşaltalım arabayı önce, gel. Neyse ki arabanın yükü 5 dakikada boşaltılabilecek kadar azdı. 2 denk, 1 lazımlık, 1 süpürge, 1 leğen, birkaç bakır tencere, 1 çamaşır kazanı falan. Avlu kapısından bakan kadınlardan biri, "Uy, elin eşyasını sokağın ortasına yığıverdiler," diye bağırdı. Gençler gülüştüler. Ali ile arabacı yükü hafifleyen atı biraz aşağı sürüklediler. Sonunda arabacı atın karnına 2 tekme vurdu. Ali atın başını tuttu. At salih sümük kalktı. Başını salladı ve paldır küldür abdestini yaptı. Seyirci kadınlardan biri, "Amanın, bunun götü torbasızmış," dedi. Yine gülüşenler oldu. Belediye başkanı bir zamanlar kent içinde dolaşan at ve merkeplerin arkalarına torba bağlanmasını zorunlu kılmıştı da, şimdi aradan zaman geçse de halk ağzında böyle şakalar edip gülüşmek adet olmuştur. Ali, "Artık sen yüklersin dayı, ben geç kalıyorum," deyip ayrıldı. Ellerini hergele meydanından aldığı turuncu mendiline sildi, mendil kirlendi. Aysel'in yanında elleri terleyecek yine, yüzü terleyecek. Bu mendili ortaya çıkarmak da olmaz ki artık. Orada beklerken yıkık bir taş duvarın önünde ayağını şöyle mi tutsa böyle mi, elini şöyle mi koysa böyle mi? İşte herkes bilir bir kızı ilk kez bir durakta, bir pastanede, bir köşe başında falan beklemenin ne olduğunu. Gazete okumaya dalmış gibi de yapılabilir. Kızgın güneşli bir başkent sabahında beklemek. Yüzünü buruşturuyor insan. Acaba duvarın dibine gölgeye çömelse mi? Hiç olmaz. Ayıp. Öyle elin kızını beklerken çişe oturmuş gibi. Başını çevirdi. Ardında yeni yapılmakta olan uzun beton yapıya baktı. Eski taş mektebin yeri. Şimdi burada tıp fakültesi kuruluyormuş. Yanına baktı. Pembe dil tarih. Sırtını güneşe vermiş dalında erken olgunlaşan bir kışlık Ankara armudu. Daha çok da Ergene Meydanı'nda satılan boyalı kalıp helvaları andırıyor. O bu yapılarda hiç okumayacak. Buraların ünlü profesörlerini hiç tanıyamayacak. Aysel tanıyacak. Belli de olmaz ki. Bakarsın yine tıkarlar eve. Başlatırlar koca bekletmeye. Belki Aysel yine dinlemez. Aysel'i karşıdan bekliyordu ya, o ardından çıka geldi. İyi de oldu. Ta uzaktan bakışa bakışa yan yana gelmek pek güçtür. İnsan ne yapacağını şaşırır. Gülümsesin mi, ciddi mi dursun, el mi sallasın, gelene doğru yürüsün mü? Böyle durumların en salak anı. Aysel beklettim mi diyerek yanında bitivermişti işte. Ali onun yüzüne bakıp kaldı. İlk karşılaşmada söylemeye tasarladığı hiçbir söz şimdi aklına gelmiyor. Aysel sıkıcı sessizliğe izin vermiyor ama ben bir koşu Hacettepe'ye bakıp geldim de Ali. İçeri giremedim tabii kapısından. Şöyle uzaktan bakıp geldim. Tenha gibi park. Gelin oraya giderim isterseniz. Durmayalım burada. Hem sıcak hem... Böyle bir solukta konuşuyor. Tedirginliğini, ilk karşılaşmanın yadırgatıcılığını falan silip süpürmek istiyor. Rahat da görünmek istiyor bir yandan. Yürümeye başladılar. Siz daha çok zayıflamışsınız Aysel. Bitirmelerden, belki, bilmem. Neyse, bitti. Keşke bitmeseydi ya. Daha da zayıflamıştım ama bir aydır evde otur otur. Sevmiyorum öyle. Evde ev işlerini bitirdikten sonra elim çenemde oturmayı, pencereden bakmayı hiç sevmiyorum. Tezel ağlar bir yandan, ben anneme küserim bir yandan, sıcaktı. Çenem kilitleniyor sanki. Bazen 3 gün konuşmuyorum annemle. Bunaltıyorum onun da. Onun elinde ne var değil mi? Neyse kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettim. Hemen de başınızı şişirmeye başladım işte. Hele oturalım da gölgeli bir yere. Çok kalamayacağım zaten. Saatle çıkıyorum evden. Ne o elinizdeki? Tan mı? Bizim eve tan girmez. Tasvir girer en çok. Romanı da gizli okuyorum. Okulda da gizli okuyordum ya zaten. Ben bir gün Ruslan'ın itiraflarını okuyordum. Okudunuz mu bilmem. Kışın mütalada coğrafya kitabımın altına koymuş okuyordum. Onu da zaten eniştemin kitaplarının içinden almıştım gizlice. Yakalandım okurken. Ya coğrafyacı beni yakaladı. Ama ne oldum? Seni sevmesem muallimler meclisine verirdim dedi. Ne okuyacağınızı bilmiyorsunuz madem bize sorun bari dedi. Onlara sorsak Ev ve Kadın dergisi, çok çok iki çalgıcının seyahati. Düşünün artık, hem ders çalışacağına roman okuyorsun. Utanmıyor musun? Görmeyeyim bir daha dedi. Kitabı da aldı elimden, vermedi de, yalvarttı beni. Ta evine kadar gidip yalvardım. Benim olsa neyse, vermedi. Kendisi okumamış, adını duymuş, terbiyesiz bir kitaptır diye duymuş. Okuyacakmış da şimdi, ne kadar zehirlendim, terbiyem ne kadar bozuldu onu anlayacakmış. Neyse aman, bitirdim şurayı. Şimdi de diyorum, keşke bitmeseydi. Yine de biraz gizli, biraz saklı bir şeyler görüyor, okuyordum. Tek bir dünyayı bile okudum. Bir şey daha okudum ama... Artık onu belki siz bile ayıplarsınız diye söylemeyeceğim. Yani çok da bir şey değil canım. Topal Karga'nın Hatıraları diye bir şey, hoşlanmadım zaten. Yokuşu tırmanıyorlardı. Artık soluğu kesiliverdi. Saçlarının dibi terlemişti. Gözlerinin çevresi yeni ağlamış gibi kırmızı kırmızı olmuştu. Dirseklerinin üstünde biten bir mavi ketenin altından uzun düzgün kolları tutuk tutuk sallanıyordu. Ali biraz şaşkındı ama sıkılmıyordu. Aysel'in bu hani susarsa dünyanın sonu geliverecekmiş, konuşursa bir şey sanki hep ayakta duracakmış gibi aralıksız, nefes nefes anlatışı hoşuna gidiyordu. Sık sık tuhaf bir duyguya kapılıyordu. Uzanıp hemen Aysel'in tedirgin bileklerinden tutuveresi geliyordu. Parkın önünde ona girelim mi dedi. Bilmem ki, acaba girmesek daha iyi olmaz mı? Otururken görürlerse belki herkesin aklına bir şey gelir. Acaba geri dönüp Cebeci'ye doğru yürüsek mi? Hamam önü tarafından gitmeyelim ama. Orada bizim tanıdıklar oturuyor. Bakın şimdi buraya gelince düşündüm. Oturmamızın daha kötü olacağını düşündüm. Yürürsek ne olacak? Yolda rastlaştığımızı sanırlar. Hem de birden küt diye sustum. Ama dudakları kımıldıyordu. Sanki konuşmasını sessiz sürdürüyordu. Hızlı hızlı yürüyor. Başını da durmadan sallıyor. Yanında Ali yok artık, kimse yok. Almış başını gidiyor. Birden küt diye de durdu. Yüzünü Ali'ye çevirdi. Bu kez gözlerini hiç kaçırmadan, hem de iyice açarak dedi ki: "Üstelik çok gururuma dokunuyor böyle böyle hesaplar yapmak, planlar kurmak. Nasıl anlatsam, kendi gözümde kendime rezil oluyorum. Küçülüyorum kendi gözümde." Yeniden yürümeye başladı. Tabii Ali de. Aldırmayın Aysel, kimseyi aldırmayın siz de. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Hoş, buna Ali de pek inanmıyordu ya. Aysel'in yüzündeki, gövdesindeki gerginlik gevşedi. Tabii ya dedi, güldü. Sol yanağının altı çukurlaştı. Tabii ya, suç bende, her şeyi dert ediniyorum. Derken sizi bizi konuşmayı bir yana bıraktı. Düşün bak, ilkokullarda bizleri pekala birbirlerimizin üstüne ittiler. İlle dans edin dediler. Atatürk öyle istiyormuş diye. O zaman bizim ne kadar zorumuza gitti. Ne kadar utandık değil mi? Şimdi de şuna bak. Bir arkadaşını, bir derdini söylemek için bin türlü dala veri. Bir roman bile okutmazlar insana. Sanki Atatürk Jean-Jacques Rousseau'yu okutmayın mı dedi. Okulda danslı müsamere yaptığınız arkadaşlarınızı yolda tanımamazlığa mı gelin dedi sanki. Büyüdükçe uzak, daha uzak mı durun dedi birbirinizden. Ali, bence tam tersi dedi. Bana kalırsa atamız kaç göz olmasın, eşitlik olsun istedi. Kız erkek el ele. Bence benim kanaatim bu, bana sorarsan. Hay Allah, şair arkadaşlarının abilerinin yanında pek güzel konuşkan, derdini açıklayabilen biri olmuştu. Şimdi kekeleyip duruyor. Ne düşündüğünü anlatabilmenin güçlüğünü çekiyor. Bir yandan da Aysel'in kendisini neden aradığını merak edip duruyor tabii. Kafasında hep bu. Cebindeki şiirler de var. Acaba şimdi mi verse, ayrılırken mi? Öyle pat diye de verilmez ki. Yeri gelmeli, sözü düşmeli. İş buldum ben. Aysel pek ilgilenmedi. İyi dedi sadece, sonra toparlandı. Affedersin yani. Kendimi düşündüm hep. Seni hiç sormadım. Artık o otel işinde çalışmayacak mısın? Ne ince kız. Otel hizmetkarlığı demiyor. Benim gururumu düşünüyor bak. Ne iyi kız. Radyo evinde bir iş. Sınavla. Ne güzel, çok sevindim inan. Sen şimdi hep Mesut Cemilleri, Tahsin Temrenleri, Ayşe ablaları, sonra Saime Arcuman'ı, Kadriye Tuna'yı falan hepsini görürsün değil mi? Arkadaş bile olursun onlarla değil mi? Sesinde gizli bir kıskançlık çınlıyor, Ali utanıyor. Avni abisinin Dorian Gray'i bir suç gibi gizliyor. Bunu kendi içinden itmeye, sürüp çıkarıp unutmaya çalışıyor. Bilmem ki, bakalım. Kendimi sevdirebilirsem, bakalım. Ali'nin içini bir bunaltı kaplamıştı. Neden acaba Aysel beklediği kadar sevinmedi bu işe? Köye dönmeyeceksin öyleyse. Aysel de Ertürk gibi köye dönmesini mi istiyor yoksa onun? İstiyordum ama şimdi. Ben döneceksin diye duymuştum. Hiç değil birkaç günlüğüne gidip gelmeyecek misin şu sıralar? İstiyordum ama vakit yok ki. 2-3 gün sonra başlıyorum. Aysel'in canlılığı gitmişti. Kızgın güneş mi onu böyle bitkinleştirdi acaba? Bir şey mi oldu Aysel? Hayır, ne olsun, bir şey yok. Bir süre yine sessiz yürüdüler, sonra Aysel yine soluksuz başladı. Dönelim, Cebeci'ye falan da gitmeyelim. Ne diye saklanacakmışım, ne diye kıyı bucak dolaşacakmışım yollarda, yengeçler gibi yan yan niye, doğru bulvara çıkalım, Güven Parkı'nın orta yerine de oturalım. Oturacağım işte, görürler. Eylül'de 17'mi bitiriyorum, kimse bir şey yapamaz. Döverler, söverler, söz ederler, ölüm değil ya bütün bunlar, canımızı da alacak değiller ya. Basıp yürüyeceğim bulvarın ortasında seninle, havuzun başında da en göz önü yere oturacağım, çekinecek bir şeyim yok benim. En göz önüne oturacağım. Ali gülüyordu. İçindeki sıkıntı biraz çözülür gibi olmuştu. Gel, oturacağım bak. Görürsün, rahatça. Gölgelik serin bir kanepenin üstünde rahatça oturacağım. Sırtımı yaslayıp bacaklarımı güneşe uzatacağım. O tüccar herifle de evlenmeyeceğim işte. Ali nihayet anladı Aysel'in derdini. Ardından hemen onun kendisini neden aradığını da. Ben diyordum ki hazır Ali köye gidiyor madem nasıl olsa ilçeden de geçer. O adamı bir mektup yazmıştım. Ertürk'ün abisi işte ona. Koskoca adam. Yazdım mektubunu. Elden seninle gönderirim diyordum. Gizlice cebine koyuversen de olurdu pekala. Peşimi bıraksın. Ben daha okuyacağım. Hiç umutlanmasın. Na işte mektup. Mavi ucuz ketenden Yenişehirli kızlara göre etek boyu biraz ihtiyatlı tutulmuş entaresinin cebinden mektubu çıkardı. Bir kağıda sarılı ayrıca. Sarı bir okul defteri yaprağına. Bizim oraların adamlarını bilirim. Kendilerine gizlice üstelik bir oğlanla mektup gönderen bir kızı zaten istemezler. Bu adam da şıp diye cayardı. Ne güzel. Babasına yazılan mektup eline geçmiş. İşte o zaman aklı başından gitmiş Aysel'in. Beni kimse istemesin, kimse beğenmesin diye ne kadar eskim varsa onları giyiyorum. İnadına giymiyorum yeni ketenimi işte. Yazık, annem özeniyor, bir jorjet dikti. Giymedim. Neyse, Bursa'da giyersin deyip duruyor. Bursa'ya giderim. Niye gitmeyeyim? Ankara dışında hiçbir yer görmedim daha. Ben Bursa'ya gideceğim ya, o jorjeti de giymeyeceğim.